Kişinin yüceliği, onun inancının gelecekteki ölçüsüne bağlıdır. Makale No. 9, 1986-87. Zohar'da şöyle yazar. Sonra Musa şarkı söyleyecek. Şöyle demeliydi. Söyledi. Ve şöyle der. Fakat bu gelecekle ilgilidir. Halk bu şarkı için şükrettiğinde bunu bağ için, gelecek için yerine getirdi. Söylemek dişil çekimdir İbranice'de. Fakat eril çekimde şöyle demeliydi. Bu şarkı. Ve şöyle der. Bu şarkı kraliçenin krala şükretmesidir. Kabalist Yehuda şöyle der. Bu kraliçenin krala şarkısıdır. Öyleyse neden Musa ve halkı yazıyor? Her şeye rağmen şükreden kişi kraliçe olmalıydı. Şöyle cevaplar. Ne mutlu Musa ve halkı için. Çünkü kraliçe için krala nasıl şükredeceklerini biliyorlar. Verdiği bu cevabı anlamalıyız. Çünkü gelecekten bahseder. Çalışmada bu bize neyi öğretir? Kabalist Yehuda'nın sorduğuyla ilgili olarak verilen cevapta neden Malhut'un kralı övmesini anlatmak için dişil çekim söylemek kullanıldığını anlamalıyız. Eğer niyeti Malhut'sa neden şöyle diyor Musa ve halkı? Çünkü bu Malhut için krala nasıl şükredeceğini bilen Musa ve halkının niyetini anlatmalıdır. Musa'nın ve halkının Malhut için krala şükretmelerinin anlamını ve krala neden kendileri için değil de Malhut için şükrettiklerini anlamalıyız. Bilinir ki Musa'ya sadık çoban denir. Bağla Sulam, Musa'nın halkına inanç getirdiğini yazar ve inanca Malhut yani krallık denir. Diğer bir deyişle o halkına gökyüzü krallığı denilen cennet korkusunu aşılamıştır. Bu sebeple Musa'ya inancından dolayı sadık çoban denir. Bununla ilgili şöyle yazılmıştır. Onlar Yaradan'a ve onun hizmetkarı Musa'ya inandılar. Yani Musa onlara Yaradan inancını aşıladı. Bilinir ki kişi negatiflikten değil pozitiflikten yoksun yaşar. Bu böyledir çünkü bedenin karşılığı kişinin aldığı ve almaktan hoşlandığı şeydir. Bu bize yarattıklarına iyilik yapma arzusu denilen yaratılış amacından gelir. Dolayısıyla kişi bedenin haz alacağı bir şeye sahip olmak ve haz almak ister. Buna pozitiflik yani doyum denir. Bu his vasıtasıyla kişi ihtiyaçlarını karşılar. Kişinin yokluğa da ihtiyacı vardır. Aksi takdirde yaşam ışığının gireceği bir yer kalmaz. Yoksunluğa bir kli yani kap denir. Bu demektir ki eğer kişinin kelimi yani kapları yoksa hiçbir şey alamaz. Yoksunluğa bir arzu denir. Yani bir şey için arzusu var ve bu şeyin eksikliğini hissedip bunu elde etmek istiyor. Bu eksikliği hissetme ölçüsü onun eksikliğinin ölçüsüdür. Diğer bir deyişle büyük eksiklik ya da küçük eksiklik kişinin bu ihtiyacı doyurma hissinin ölçüsüne bağlıdır. Bu demektir ki eğer kişi bir şeyin eksikliği hissine gelirse ve bu hissin her organının içinde olduğunu hissederse ama yine de bunu karşılamak için güçlü bir arzusu yoksa, bu arzuyu doyuramıyor olmasının birçok sebebi vardır. 1. Dostlarına neye ihtiyacı olduğunu ve bunun gerekliliğini anlatır. Böylece dostları onun gereksinim duyduğu şeyin edinilemez olduğunu görmesini sağlarlar. Dostları fikirleriyle onu etkileyerek durumu kabullenmesi konusunda onu etkiler. Bu, onun istediği şeyi elde etmesi için yoluna çıkacak engellerin üstesinden gelme gücünü zayıflatır. Sonuç olarak istediği şeyi asla elde edemeyeceğini anladığından ihtiyaçla beraber arzusu da zayıflar. Arzusunu elde etmenin imkansız olduğunu, hedefine ulaşamayacağını anlaması arzusunun azalmasına sebep olur. 2. Bazen dostlarına ne istediğini bile söylemez. Sadece onların aralarında yaptığı konuşmaları dinler. Onların çoktan bıraktığını duyar ve bu onu etkiler. Diğer bir deyişle, onların çaresizliği onu etkiler ve kısa sürede dvekut yani birleşme elde etme şevkini kaybeder. Bu şekilde tüm arzusunu kaybeder. 3. Ve bazen de kişi dışarıdan gelen bir etki olmadan kendini düşünür. Fakat her sefer Keduşa'ya yani kutsallığa yaklaşmayı istese, analiz etmeye başlasa, ilerlemek yerine geri çekiliyor olduğunu anlar. ve bu onun çalışma gücünü kaybetmesine sebep olur. Öyle görünüyor ki kendi yükünün altında sıkışmıştır. Yaşamı devam ettirme sebebi yoktur. Çünkü sadece negatiflik ve karanlık görür. Bu şekilde sahip olduğu ruhunu tazelemek denilen yaşam canlılığını kaybeder. Şimdi tıpkı gerçek anlamda ölmüş gibi maneviyatını kaybeder. Yani çalışma için tek bir hareket bile yapmak istemez. Bu demektir ki şimdi gerçeği görüyor olsa, yani kötülüğün farkındalığına gelse bile bu negatiftir ve bedenin gereksinimi özellikle pozitiflik olduğundan buradan kişi yaşam gücü alamaz. Dolayısıyla sağ çizgide iki sebeple yürümek zorundadır. 1. Kötü söz duyduğunda arzusunu küçülmekten korumak. 2. Özellikle pozitiflikten gelen gücü almak. Bu önemlidir ve burada bütünlük meselesi vardır. Ancak çalışma düzenini eleştirdiğinde ve varlığının kendini sevmeye batmış olduğu gerçeğini gördüğünde bütünlük denilen sağ çizgide yürümesi gerektiği ona nasıl söylenecek? Her şeyden önce gördüğünü dürüstçe yargıladığında bunun tamamen yalan olduğu ortadadır. Bilinir ki genel ve özel eşittir. Bu demektir ki birey kolektifi izler. Kolektif olarak Mesih'in, yani doğada ben inanıyorum diye geçen Mesih'in geliyor olduğuna inanırız. Mesih'in geliyor olduğuna inanıyorum, gecikiyor olmasına rağmen onun gelişini beklerim. Bu nedenle kişi asla vazgeçmemeli ve şöyle dememelidir. Yaradan'la divekut, yani birleşme elde etmede aciz olduğumu görüyorum. Kişinin sürgünden, yani kendini sevme denilen dünya uluslarından çıkıp Keduşa'nın, yani kutsallık otoritesi altına gireceği ve ruhunun kökünü ıslah edip yaşamların yaşamına erişeceği düşünülür. Öyle anlaşılıyor ki eğer kişi genel olarak kurtuluşa, onun geleceğine inanırsa, kurtuluşun özel olarak da geleceğine inanmalıdır. Dolayısıyla gelecekte kendisi için edineceği bütünlüğü, tüm arzuları karşılandığında alacağı neşe, haz ve mutluluğu resmettiği ölçüde edinir. Bu ona kesinlikle duyusal tatmin ve edinmeyi umut ettiği amacı elde etmek için çalışma enerjisi verir. Öyle anlaşılıyor ki kişi umut ettiği, onu mutlu edecek ve elde ettiğinde neşe duyacağı şeyi kendisi için resmetmelidir. Ancak önce kişi elde etmek istediği amacı bütün yönleriyle bilmek zorundadır. Eğer kişi yaşamdan ne beklediğini fazla incelemez ve dikkate almazsa kendine şunu söylemelidir. Yaşamdan elde edilebilecek hazzı analiz ettikten sonra şimdi ne istediğime karar verdim. Eğer bunu elde etme fırsatı olursa sonra şunu söyleme gücüne ve erdemliliğine sahip olur. Şimdi Yaradan'a dünyasını yarattığı için teşekkür edebilirim. Şimdi tüm kalbiyle şunu söyleyebilir. Şükürler olsun, dünya olsun diyene. Haz ve mutluluk hissettiğimden benim ve tüm yaratılanların yarattıklarına iyilik yapma arzusu denilen yaratılış amacını edinmeleri çok değerlidir. Amacı edinmek hala daha uzakta olsa da yine de gelecekteki mutluluktan ne alabileceğini kesinlikle biliyorsa, bu tıpkı şöyle yazıldığı gibidir. Kabalist Meir şöyle der. Kim maneviyatı lişma, yani onun için ile meşgul oluyorsa, birçok büyük şeyle ödüllendirilir. Dahası tüm dünya onun için değerli olur. Maneviyatın sırlarına ulaşmasına izin verilir ve sonsuz bir kaynak gibi olur. Ve dikkatini neyi başarmak istediğine verirse, yani amacın önemini hissedip kendisi için elde edeceği mutluluğu resmederse, hayal edilemez bir haz edinir. Bu şekilde amacın önemine inandığı ve gecikse bile onun gelişini beklerim diyebildiği ölçüde gelecekteki hedefin yaşam ışığının hazzını alabilir. Bilinir ki bir iç ışık, bir de saran ışık vardır. Bağla Sulam içsel ışığı kişinin şimdi de aldığı, saran ışığı gelmesi hedeflenen ama henüz kişinin edinmediği ışık olarak tanımlar. Ancak saran ışık kişinin edineceğine dair duyduğu güven ölçüsünde şimdi de parlar. Bağla Sulam der ki, Bu tıpkı pazardan mal almaya giden bir insanın durumuna benzer. Pek çok insan pazara aynı malı getirdiğinden malın değeri düşer. Bu nedenle tüccarlar mallarını ne pahasına olursa olsun satmak isterler. Fakat alıcı yoktur. Çünkü insanlar malın daha da ucuzlayacağını düşünerek satın almak istemez. Sonra bir adam tüm malı çok düşük fiyattan satın alır. Eve gelip pazarda neler olduğunu anlattığında herkes ona güler. Sen ne yaptın? Elbette pazarcılar stoklarındaki tüm malları satmak ister. Bu da sadece malın ucuzlamasına sebep olur ve sonuç olarak sen bütün paranı kaybedersin. Fakat o ısrar eder ve der ki, daha önce bu tüccardan %20 kar elde ettiğimi bildiğimden, şimdi her zamankinden daha mutluyum çünkü şimdi %25 kar elde ettim. Ancak malı şimdi satmayacağım. Depoya koyacak ve 3 yıl içinde pazara tekrar götüreceğim. O zamana kadar bu mal ülkede satılmıyor olacağından istediğim fiyattan satabileceğim. Öyle anlaşılıyor ki şimdi de ne kadar kar elde ettiğini hesapladığında, yani bu yıl, o zaman bir kârı olmadığını görür. Bu şöyle düşünülmelidir ki, şimdi de mutlu olacağı hiçbir şey yoktur. Bu, şimdi de parlayan içsel ışıkla ilgili bir alegoridir. Bu nedenle özellikle gelecekte onun için parlayacak olan ışık denilen saran ışık, beklediği ödülü gelecekte alacağına inandığı ölçüde şimdi de parlar. O zaman hazzı tam olur. Gelecekte alacağı haz ve mutluluğu şimdi almaktadır. Bu yukarıdaki alegoriyi açıklar. Bu tüccar pazardan kimsenin almak istemediği malı aldığı için herkes tarafından alaya alınır. Yine de o diğerlerinin değersiz olduğu için bıraktığı bir şeyi satın almıştır ve mutludur. Çünkü %100 emindir ki 3 yıl içinde bu mal hiçbir yerde bulunmayacak ve o zengin olacak. Böylece gelecek için şimdi de mutlu olmuştur. Buradan anlaşıldığı gibi onu elde edeceğine inandığı sürece ve gelecekle ilgili umutsuz olmadıkça şimdi de mutlu olur. Şöyle yazdığı gibi, gecikmiş olsa bile onun gelişini beklerim. Dolayısıyla kişiye sol çizgide yürüyor olduğu söylense, yani eleştirilse ve dipte olduğunu görse bile kendini aldatmayı, eylemleri ve düşüncelerini haklı çıkarmayı istemediğinden gerçeği arar ve gerçeğin acı olmasına aldırmaz. Dahası doğuma sebebi olan amaca ulaşmak istediği için bu gerçeği öğrenmeden hayatına devam edemeyeceğini ve canlılık ve yaşam denilen hazzı almadan yaşamın imkansız olduğu gerçeğini görür. Yaşamak için kişinin canlılık veren ışığa ihtiyacı vardır. Yaşarken çalışmak ve amaca ulaşmak mümkündür. Bu sebeple sonrasında bütünlük denilen sağ çizgiye yönelmelidir. Ancak bu bütünlük, bedenini devam ettirecek canlılık, gerçeğin temeli üzerine inşa edilmelidir. Bu şu soruyu da beraberinde getirir. Kişi gerçeği, yani ihsan etme kıvılcımı olmadan tepeden tırnağa kendini sevmeye batmış bir halde aşağı seviyede olduğunu gördüğünde bütünlüğü nasıl elde edecek? Buna şöyle cevap vermelidir. Gördüğüm her şey gerçek. İç ışık perspektifinden bu böyledir. Bu demektir ki o şimdi de düşük seviyededir ve haz almak için hiçbir şeyi yoktur. Fakat saran ışıkla ilgili olarak ki bu gelecektir, şuna inanır. Gecikmiş olsa bile gelişini beklerim. Öyle anlaşılıyor ki gelecekle bağlantılı parlayan saran ışığı şimdi de parlaması için kendine çekebilir. Kişisel seviyede Mesih'in gelişine dair duyduğu güven ve inanç ölçüsünde canlılığı ve hazzı şimdi de parlaması için çekebilir. Öyle görünüyor ki saran ışık şimdi de parladığından asıl gerçek olan bütünlüğü almak için şimdi sağ çizgide yürüyor. Bu gerçeğin yoludur ve kişisel seviyede Mesih'in gelişine inandığından, inancın emirleri vasıtasıyla gelecek şimdiye yaklaşır. Bu demektir ki saran ışık içsel olur ve ışık fiilen şimdi de kıyafetlenir. Buna saran ışık içsel olacak denir. Böylece buradan, yani inançtan mantığı her seferinde ona amaçtan uzaklaştığını ve ilerlemediğini gösterse bile sonunda amaca ulaşacağına inanmaktan, mantık ötesi ilerlemeye gelir. Ve sonra inancın kendisi, Sulam tefsirinde yazıldığı gibi, hokma ışımasının içindeki hasadim ışığını almak olan tam inançla ödüllendirilene kadar her bir kuruş büyük meblağ yaratır formunda birikir. Şimdi, neden Zohar'da gelecek formda söyleyecek şeklinde yazıldığıyla ilgili olarak bize sorulan şeyi anlayabiliriz. Bu, insanın gelecekle ilgili olarak söylemeye mecbur olduğu şeyi ima eder. Bu bize çalışmada ne öğretir? Çalışma sırasında şimdi de sahip olduğumuz şeyi ve ne yapmamız gerektiğini bilmeliyiz. Bu şekilde geleceğin ne getireceğiyle ilgili ne öğrenebiliriz? Daha önce açıkladığımız gibi bütünlük olan sağ çizgide yürümeli ve ondan yaşam canlılığı almalıyız. Çünkü negatiflik içinde yaşamak imkansızdır. Burada gelecekte olacaklarla ilgili bütünlük hissetme öğüdü vardır. Erdemli'nin gelecekte şarkı söyleyecek dediği şeyin anlamı budur. Diğer bir deyişle, onlar gelecekte edinecekleriyle ilgili şimdi, yani şu anda şarkı söylüyor. Bu demektir ki, gelecekte edinecekleri haz ve mutluluğu resmettikleri ölçüde bir gelecek olduğu, yani herkesin ileride ıslah olacağı inancını şimdi de hissederler. Bu, kişinin şimdi de hissettiği şeydir. Bunu hissetmesi, şimdi de gösterdiği adanmışlığın ölçüsüdür. Kendisi için alacağı haz ve mutluluğu şimdi de resmederek, pozitiflikten gelen yaşam gücünün yanında genel olarak amacı hem kendisi hem de diğer yaratılanlar için önemli kılar. Konu üzerine düşündüğü her seferde, gelecekte ne edineceğine yani yaratılış amacının bizim için ne hazırladığını daha iyi görmeye başlar. Şimdiki aşamada hedeften kilometrelerce uzakta olmasına rağmen yukarıdaki alegori örneğinde olduğu gibi inancın ölçüsünde amaca bağlanır. Bunu izleyen kural şudur. Elde edinilmesinden emin olunan şey elde edilmiş kabul edilir. Yevamot 38. Yukarıda söylenenler ışığında Zohar'ın neden gelecek çekimde söyleyecek yazdığının sebebini anlayabiliriz. Gelecekle ilgili bunu yerine getirmesi insanın yani halkın kaderindedir. Bu böyledir çünkü bilmeliyiz ki gelecekteki alacaklarımız için şimdi de haz ve mutluluk hissedebiliriz. Tüm haz ve mutluluğu alıyormuşuz gibi şimdi de şarkı söyleyebiliriz. Bu, saran ışığı almak olarak kabul edilir. Diğer bir deyişle saran ışık uzaktan parlar, yani kişi haz ve mutluluk elde etmekten uzak olsa bile saran ışığın parlaklığını şimdiye çekebilir. Şimdi Zohar'ın neden dişi çekimde, yani İbranice'de söylemek yazdığını açıklayabiliriz. Bu, Musa ve halkın kraliçe için krala nasıl şükredeceklerini bilmeleri sebebiyledir. Bununla ilgili şu sorulur. Neden Musa ve halk krala kendileri için şükretmediler? Önce krala şükretmek meselesini anlamalıyız. Maddesellikte kral saygı görmek için kana ve ete ihtiyaç duyar. Ona sundukları şeylerden haz alır. Fakat Yaradan neden ona şükretmemiz ve önünde şarkılar söylememiz için bize ihtiyaç duysun ki? Bilinen bir kuraldır ki, Yaradan'la ilgili söylediğimiz her şey, biz seni eylemlerinden biliriz yoluyla olmalıdır. Ancak onda, kendisinde bir edinim söz konusu değildir. Daha ziyade söylediğimiz her şey, aşağı seviyede olanların edinimiyle ilgilidir. Kişinin Yaradan'a şükretme sebebi budur. Bu şekilde kişi, Yaradan'ın ona verdiklerinin önemini ve büyüklüğünü ölçebilir ve üstlenebilir. Bu şekilde kral için hissettiği büyüklük ve önemi test edebilir. Yaratılış amacı yarattıklarına iyilik yapmaktır, yani yaratılanların ondan haz almasıdır. Vermede haz ve mana vardır. Verenin büyüklüğü nedeniyle yaratılanlar haz almak için ona verirler. Kişi şükretmek için çabaladığında ne aldığı, kimden aldığı yani vermenin büyüklüğü ve verenin büyüklüğünü dikkate almak zorundadır. Kişi, üst gücün bundan haz alacak olması nedeniyle değil, aşağıda olanın haz alacak olması nedeniyle minnettar olmalıdır. Aksi halde Bağla Sulam'ın adımı boşa harcamayan kişi ayetiyle ilgili söylediği alegoriye benzer bir durum söz konusu olur. Bağla Sulam'a kişinin boşa gitmesi ne demek, bu ona yukarıdan boşuna mı ruh verildi demek diye sorulduğunda bunun küçük bir çocuğa bir torba altın para verilmesine benzer olduğunu söyler. Çocuk altınlardan çok hoşnuttur çünkü güzel görünürler ve onlara bakmaktan zevk alır. Fakat çocuk altın paraların değerini bilmez. Buradan şunu anlarız ki, Yaradan'a gösterdiğimiz minnettarlık ve şükür sadece yaratılanların yararınadır. Yani krala şükretmek için bir sebebimiz vardır. Bu demektir ki, kişi Yaradan'a şükretmek istediğinde bu ödülün ve ödülü verenin önemli olduğu hissine geldiğinin işaretidir. Bu sebeple kişinin aklında tutacağı en önemli şey krala şükretmektir. Bu onun her an yenilenmesine olanak sağlar. Aksi halde eğer kişi kralın ödülünü takdir etmezse ona hiçbir şey verilmez. Çünkü kim aptal? Verileni kaybeden kişi tanımına düşmüş olur. Peki bu aptalın verileni kaybetme sebebi nedir? Bu çok basittir. Aptaldır da ondan. Meselenin önemini takdir etmemektedir ve bu yüzden verilen hediyeyi korumaya önem vermez. Bu sebeple ödülün öneminin ölçüsü onu korumaktır. Böylece kişi daima yükseliş aşamasında olur çünkü şu ortadadır ki verilen şeyi kaybetmez ve onu takdir eder. Eğer kişi kralın hediyelerini takdir etmezse birçok düşüşten geçer. Diğer bir deyişle yaklaşan şeyin yani ona üstten bir arzu verilmiştir ve Yaradan'ın hizmetkarı olmak değerlidir. Bunun önemini takdir etmez. Bunun önemini takdir etmez yani krala hizmet etme çağrısına uymazsa ve eğer bir şeyi suçlamaktan kendini nasıl koruyacağını bilmeden krala hizmet ederse bozukluk içine girebilir. Bu aşamada kişi çöplüğe geri atılır. Bu aşamada kendi bedeninin karşılığını almak için kedilerin ve köpeklerin yaşamlarını devam ettirme arayışına benzer bir yere düşer. Başka bir yerde karşılık bulabileceğini göremez. Yani düşüş sırasında söyledikleri şeyler boşa gider ve onu beslemez. Yani bu sadece hayvanlar için uygundur. Bir karşılığın peşine düşer ve başka bir şey istemez çünkü her şey ona tatsız gelir. Bu sebeple yükseliş aşamalarının stabilizesi özellikle meselenin önemine dayanır. Bu esas olarak şükretmeye ve minnettarlığa bağlıdır. Bu böyledir çünkü şükrederek Yaradan'ın önemini geliştirmiş ve yüceltmiştir. Bu sebeple şükretmekle ilgili ciddi anlamda düşünmemiz emredilmiştir. Şükretmekle ilgili 3 anlayış vardır. 1. Vermenin ölçüsü. Bu demektir ki hediyenin önemi hediyeye gösterilen şükran ve minnettarlığa bağlıdır. 2. Verenin büyüklüğü, yani eğer veren önemli biri ise. Örneğin eğer kral birisine bir hediye verirse, hediye küçük olsa da bu onun için çok önemlidir. Diğer bir deyişle şükran ve minnettarlık ölçüsü hediyenin büyüklüğünü dikkate almaz. Daha ziyade verenin büyüklüğüyle ölçülür. Dolayısıyla aynı kişi iki kişiye birden verebilir. Fakat biri için veren önemlidir ve verenin önemini ve büyüklüğünü ayırt eder. Diğer taraftan verenin büyüklüğünü aynı derecede ayırt edemeyen kişiden daha minnettardır. 3. Verenin verip vermediğinin önemi olmadan büyüklüğünü fark etmek. Bazen kişinin gözünde kral o kadar önemlidir ki, kişi kralla konuşmak için güçlü bir arzu duyar ve böylece kral ona bir şey verir. Kişi o şeyi istemez. Çünkü tüm haz kralla konuşma ayrıcalığına erişmektir. Ancak bir ricayla kralın karşısına gelmemek kaba bir davranıştır. Bu yüzden kraldan isteyeceği bir şey arayışına girer. Diğer bir deyişle krala ondan bir şey almak için geldiğini söyler. Oysa gerçekte ondan bir şey vermesini istememektedir. Kalbinde Yaradan'dan hiçbir şey istemez. Sadece kralla konuşma becerisine sahip olmak onun için yeterlidir ve kralın ona bir şey verip vermemesi önemli değildir. Dışarıdaki insanlar onun kralın evinden bir şey almadan haz ve mutlulukla çıktığını gördüklerinde ona gülerler. Şöyle derler: "Ne kadar aptalsın, senin hiç aklın yok mu? Sen kendinde girdiğin gibi boş elle çıktığını görebilirsin. Krala bir şey istemek için gittin ama boş elle çıktın. Haz bunun neresinde?" Eğer kişi Yaradan'a bir şey vermesi için dua ederse bununla ilgili şunu anlarız. 1. Kişi Yaradan'dan ne talep ederse onu vermesi için Yaradan'a dua eder. Eğer o duanın garantisi olarak kişinin talebini kabul ederse, istediği şeyi aldığında kişi Yaradan'a teşekkür etmeye isteklidir. Yaradan'dan aldığı hediye ölçüsünde neşe, minnettarlık ve yüksek moral hisseder. Diğer bir deyişle, her şey kişinin Yaradan'dan aldığı kurtuluşun büyüklüğünün derecesiyle ölçülür. 2. Verenin büyüklüğünün ölçüsü. Diğer bir deyişle, Yaradan'ın büyüklüğüne inanması, ondan alacağı şeyi belirleyen şeydir. Yani alıcının gözünde bu küçük bir şey olsa bile Yaradan'dan bir şey almıştır. Dolayısıyla memnundur ve Yaradan'a şükreder, çünkü onun için önemli olan verendir. 3. Vermeden verenin büyüklüğü. Kralın büyük önemi vardır. Diğer bir deyişle, onun gözlerinde kral o kadar önemlidir ki kraldan bir şey istemez. Fakat onunla birkaç kelime konuşmak bile onun için büyük bir şanstır. Yapay isteklerle krala gelmesinin sebebi, diğerlerinin bir istekte bulunmadan kralın önüne gelmemesidir. Dahası krala istediğini almak için gelmemiştir. Kraldan bir şey istemesinin sebebi sadece kralla konuşmanın en değerli şey olduğunu anlamamış olanlara öyle gözükmek istemesidir. Tek bir beden söz konusu olduğunda, dışsal olan dediğimizde, kişiye dışarıdan gelen, yani içsellik kavramını ve kralın içselliğini anlama becerileri olmayan düşüncelerden bahsettiğimizi anlamalısınız. Daha ziyade onlar, kralın dışsallığı denilen, kraldan onlara gelen şeyler vasıtasıyla kralı değerlendirirler. Kralın içselliğiyle ilgili hiçbir fikirleri yoktur, yani kralın kendisinden habersizdirler. Bundan dolayı kişi, az önce kralla konuşmuş olduğumdan onun dileğimi yerine getirip getirmemesi önemli değil dediğinde, bu düşünceler onu alaya alır. Aslında onun tek istediği kraldan gelenler değil, kralın içselliğidir. Dolayısıyla kişi Yaradan'a dua edip Yaradan'ın ona bir şey vermediğini gördüğünde, yani onun için önemli olan kralın içselliği olduğundan memnun olur ve kralla konuşmakla ödüllendirildiği için sevinir. Dahası içindeki dışsal düşünceler de onun bu coşkusunu uyandırmak istemektedir. Çünkü onlar sadece alma kapları olarak bilinirler. Yani kraldan aldığı şey alma kaplarının içinde olduğu için onlara şöyle der: "Mutlu oldum ve sevindim. Onunla konuşma fırsatını bana verdiği için krala minnettarım ve şükrediyorum. Bu benim için yeterli." Dışsal olana şöyle der: "Bilin ki kraldan ona teşekkür etmek ve şükretmek dışında hiçbir şey istemiyorum. Bununla krala bağlanırım, çünkü şükrederek ona ihsan etmek istiyorum. Ona verecek başka bir şeyim yok. Şimdi ben kendimin değil, Yaradan'ın hizmetkarıyım. Bu sebeple bana ne elde ettin diye sormanızı duymuyorum." Bütün bir sene tüm emirleri yerine getirerek vecibeler ve duayla meşgul oldun ama hala bir ya da iki yıl önceki derecedesin. Öyleyse neden Yaradan'a şükredip şunu söylüyorsun: "Yaradan'la pek çok defa konuşmuş olmam benim kazancım. Başka neye ihtiyacım olabilir ki?" Diğer bir deyişle, eğer kral bana bir şey verseydi onu almak için almış olurdum. Fakat şimdi elimde hiçbir şey yok. Mutluyum ve Yaradan'a teşekkür ediyorum, çünkü çalışmamdaki niyetim sadece ihsan etmek. Ancak bu aşamada kişi gerçeği söylüyor olsa da, tek amacı ihsan etmek olan gerçeğin yolunda yürüyen kişiyi hoş görmeyen dışsal olandan gelen güçlü bir dirençle yüz yüze kalır. Bu aşamada büyük bir savaşa girer. Çünkü onlar coşkusunu bozmak ister. Bunun tersinin doğru olduğunu, Yani söyledikleri gerçeğin yoludur ve haklı olduğunu düşünerek kendini aldatmaktadır. Düşünmesini isterler. Bu dünyada yalan genellikle kazanır. Bu sebeple kişinin büyük bir güce ihtiyacı vardır. Onlara şöyle der: "Ben gerçeğin yolunda yürüyorum ve şimdi eleştirilmek istemiyorum. Eğer sözlerinizde gerçeklik varsa, eleştirme vakti geldiğinde karar verirsem, şikayetlerinizle beraber benimle gelerek bana gerçeği gösterirsiniz. Sadece o zaman sizin görüşlerinizi dinlemeye istekli olacağım." Dolayısıyla çalışmada kişi hazza değil, sadece inanca ihtiyaç duyar. Diğer bir deyişle, yaradanın büyüklüğüne inandığı zaman kralın ona bir şey vermesine ihtiyaç duymaz. İstediği sadece, yukarıda bahsedilen üçüncü anlayışta belirtildiği gibi, kralla konuşuyor olmaktır. Eğer dikkatini krala şükretmeye verirse, büyük ilhamlar kendiliğinden ona gelir. Çünkü kraldan bir şey istememektedir. Bu durum binanın sefirasına benzer. Bilinir ki sonunda hohma ışığını almak istemez. Fakat veren hohmaya ihsan ettiğinden, hohma veren üzerine ihsan etmek ister. Hohma form eşitliğine gelmek ister. Bu aşamada hasadim ışığı denilen bereket kendi kendine gelir. Bu demektir ki alıcı hesetle, yani lütufla, rahmetle meşgul olmak ister. Bundan dolayı berekete hasadim ışığı, yani hesedin çoğulu denir. Burada da benzer bir durum vardır. Kişi krala ihsan etmekten başka bir şey istemiyor. Onun ne düşündüğüne önem veriyor. Şarkı söylemek ve krala şükretmekle ilgileniyorsa, ilham ona yukarıdan kendi kendine gelir. Şimdi Musa ve halkın kraliçenin kendisine değil, kraliçe için krala şarkı söyleyip şükretmesini anlayabiliriz. Bilinir ki üst dünyalarla ilgili söylediğimiz her şey sadece halkın kolektif ruhu ya da halkın meclisi denilen ruhla ilgilidir. Talmud Eser Sefirot'ta kısım 16 açıklandığı gibi Adam Harişon'un ruhu Beria, Yetzira ve Asya dünyalarından gelir ve buradan nefeş, ruah, neşama alır. Onların hepsi kutsallık denilen Atsilut'un malhutundan gelir ve malhuta veren Zerampin'e kral denir. Malhut, ruhların alıcısı olduğundan halk için bereket alamaz çünkü onlar hala uygun değildir. İhsan etme kapları yoktur. Aksine içlerinde yaradandan uzaklık ve ayrılık denilen almak için almak olduğu için daima ölü denilen Sitra Ahra'ya giderler. Onlara ölü denmesinin sebebi budur. Zohar'da kişinin kutsallığın ızdırabı, yani halkının çocukları için bereket alamamasının üzüntüsü için endişelenmesi gerektiğini yazar. Ona halkın meclisi denilir. Çünkü içinde halka vermesi gereken bereketi toplar. Dolayısıyla halk form eşitliğine bağlanırsa malhutun veren, yani Zerampin denilen kraldan halkına verilmek üzere üst bereketi alması için yer açılır. Buna kraliçe denilen malhutun krala ondan aldığı bereket için şükretmesi denir. Benzer şekilde insan kraldan bereket alamazsa buna kutsallığın ıstırabı denir. Bereketi alabildiğinde de ona oğullarının annesi mutlu denir ve o krala şükreder. Dahası tüm acı ve neşe halkın bütünüyle ilgilidir. Bu sebeple Zohar, Musa ve halkın şarkı söylediğini, yani kraliçe için krala şükrettiklerini yazar. Bu demektir ki Musa ve halkın krala şükretmesi kendileri için değil, kraliçe, malhut içindir. Diğer bir deyişle, kutsallığın ıstırabını tolere edemez ve malhutun ihsan edebilmesi için form eşitliğine bağlanırlar. Ne mutlu Musa ve halkına, çünkü onlar kraliçe için krala şükretmesini biliyorlar denmesinin nedeni budur.